Yeter ki iste. Farklı disiplinlerden amatör ve profesyonel sporcularla sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Elena Polyakova ve Alper Dalkılıç.
Yeter ki isteden herkese merhaba. Ben Alper.
Ben Elena.
Cumhur.
Serkan Ocak ben de.
İki değerli konuğumuz diyecektim ki kendilerini tanıttılar.
Dayanamadık.
Dayanamadılar ve yerlerinde duramıyorlar. İki gezgin seyahatten acayip hoşlanıyorlar. Bomba gibi konuklar. Bu arada Elena ne yapıyorsun?
Gece gündüz geceye karıştı. Antrenmanlar devam ediyor. Dün çift antrenman, bugün sabah erken saat 5.30'da kalktım. 1000 × 10, 10 mu × 1000 ne yaptım ben de farkında değilim. Koşturmaca.
Bugün 20 kilometreyi koştuk.
Evet, sabah 20 kilometre
evet.
Koştuk.
Evet, Serkan koşan, şöyle bir bakıyor.
Serkan böyle bakıyorsun. Koştuk işte, ne yapalım.
20 kilometre.
Akşam.
Ben yarışlara girmesem o kadar koşamam.
Var benim de öyle arkadaşlarım.
Hayatımda öyle bir antrenmanım yok.
Senede bir maraton yani. Koşuyorlar. Sadece evet. Maraton zamanı o koşuyu gerçekleştiriyorlar.
Benim de biraz öyle.
Evet, bu hayatı da ekonomik kullanmak gibi de bir şey. Çünkü sadece koşu da değil hayat.
Yani akşam bisiklet de var. Akşam 70 dakika bisiklet var, evde yapacağım onu. Umuyorum yarın da bir seyahate çıkacağız. Birkaç gün başka bir yere gidip orada tatil yapacağız. Tatil mi, koşu mu, iş mi, onu da bilmiyorum. Her şey bir arada.
Marmaris'in içine yine koşuyu da sıçtırdık. Bu arada yanımızdaki iki konuk da İsviçre çakısı gibi. Adamlarda her şey var. Her türlü spor
İsviçre'ye
yapıyorlar.
İsviçre'ye de gideceğiz.
İsviçre'ye de gideceğiz. Evet,
İtalya 16 gün kaldı. Sadece 16 gün.
BTL 16 gün kaldı. Kaçkar Ultra Maratonu 14 Eylül'de, 5-6 Ekim'de Kizikos Kapıdağ Ultra Maratonu ve tüm bu sıcaklarda tüm antrenman yapan dostlarımıza da sevgiler, selamlar iletiyoruz. Serkan Ocak, hoş geldin.
Hoş bulduk, merhaba.
Merhaba.
Sizin programımıza yabancı değilim.
Yabancı değilsin. 1 Mayıs
2017.
Evet evet. 1 Mayıs 2017'de ilk program yapacağımız zaman Elena ile 25 dakika süremiz vardı ve alo Serkan dayanışma hattını arayıp Serkan bizi sakın yalnız bırakma dedik, yoksa biz Elena ile muhabbet kuşu gibi ama hiç ses çıkarmayan muhabbet kuşları gibi radyoda o heyecanla ne yapardık bilmiyoruz. Serkan bizi kurtardı. Sağ olsun, var olsun.
Ama şimdi süpersiniz abi vallahi. Dinliyorum. Vallahi
senden feyiz alıyoruz Serkan. İzindeyiz, takipçiniz. Yani yüzme konusu dışında elbette ki ona da değineceğiz.
Seni bir tek Lut Gölü'nde yüzdürmüştüm, hatırlıyor musun?
Evet, Lut Gölü'nde bacak bacak üstüne atıp işte o kaldırma gücüyle tuzun muhteşem şekilde.
Yüzmüştüm kendisi. Ben de. Daha doğrusu yürümüştüm orada.
Suyun güzel. Üzerinde de koşmak da mümkün olabilir. Bu arada bugün Dünya Kitap Severler Günü. Okuma alışkanlığı sırasında Türkiye 86. sıradaymış. Türkiye'nin kişi başı kitap harcaması da yıllık sadece 1 TL civarında derken, Serkan Ocak'ın burada kitabını elimde tutuyorum. Gezeceğin varsa göreceğin de var. Serkan Ocak'tan yeni çıkan bir kitap. Arkasına bakıyorum. Ertuğrul Özkök, Saffet Emre Tonguç, Ayhan Secimoğlu. Peki iki tane gezgin seyyah, hanginizden başlayalım, ne yapalım? Serkan Ocak. İkisi de birbirine pası atmaya çalışıyor.
Cumhur sen nereden
ben
geldin?
Ben böyle yaparken yani bana falan.
Peki Cumhur'la başlayalım. Tamam. Çünkü Cumhur'la dün telefon görüşmesi yaptık ve Türkiye'ye ayağın tozuyla sınırdan geçtiğinin haberini aldıktan sonra dedik ki o zaman radyoda görüşelim. Hep birlikte muhabbetimizi de duysunlar. Çünkü Cumhur harika projelere ve müthiş maceralara imza atıyor diyenler var. Karavanda ben de muavin olmak isterim diyen çok kişi var. Ve sonrasında da evet, Cumhur neler anlatacak? Tekrar hoş geldin aramıza.
Hoş bulduk. İşte 16 ülke gezdim herhalde. 16 mı 15 mi onu da unuttum ya daha doğrusu.
Kaç gün oldu?
2,5 ay. 3 ay aslında. 25 bin kilometre yol yaptım. Türkiye ile beraber. Aslında tura şeyden başladım. Antalya, Tunceli, Ağrı, Malatya vesaire orayı gezip oradan Bulgaristan, Yunanistan, Balkanlar, Slovenya, Fransa, İsviçre, İtalya, Romanya'yı kattım en son. Bir öyle Gezdim geldim.
Gezdin geldin. Bu arada Cumhur Fevzi Başsoğan'dan bahsetmek gerekirse benim dağcı dostum, partnerim. Birlikte dağcılık kulüplerinde yer aldık. Hatta Anadolu Dağcılığı'nın isim babasıdır kendisi. Hep birlikte kurduk ve müthiş tırmanışlara ve aynı zamanda bisiklet seyahatleri de vardır Cumhur'la birlikte. Ve bir gün beni aradı. Kaçkarlar'da maratona ne dersin dedi. Sen farklı kıtalara gidiyorsun ama Kaçkarlar olmazsa olmaz. Ve o mikrobu bize verdi. Cumhur'un her zaman kulaklarını çınlatırız. Kaçkarlar'a gittiğimiz zaman iyi ya da kötü. Şöyle, kötü şöyle olur. Bizi niye böyle uzak bir coğrafyaya alıştırdın, gidemeden yapamıyoruz diye. Ama uzak derken de istediğiniz zaman her yer yakın. Bir şekilde. Aynen. Cumhur çünkü bunu bize gösterdi. Evet abi devam.
Ya işte geçen sene bir tane minibüs aldık biliyorsun. Aslında beyaz da Kara Şimşek diyoruz ona. O işte içinde yatak, yani tam bir karavan değil ama işte arkada yatacağımız bir yer. Mutfak ekipmanımızı koyacağımız büyük bir bagaj vesairesi var. Geçen sene öyle Gürcistan'da Çamlıhemşin'de biraz denedik. Bu sene Avrupa'yı gezdik onunla. Arada ekipler geldi biliyorsun İtalya'ya tırmanışa. Onları gezdirdim. Seneye de işte Moğolistan Sibirya yapacağız aynı arabayla. Ondan sonra da artık bir müzeye bağışlarım herhalde onu. İki buçuk ay genelde coğrafi yerleri gezdik biliyorsun. Ben çok şehirci değilim. Daha çok doğada olmayı seviyorum. Ljubljana'nın yanından geçip uğramadım mesela. Yani aslında çok güzel bir şehir. Yani tek bir mimar tarafından yapılmış vesaire. Hı-hı. Ama o anda canım istemiyor, uğramıyorum. Ama genelde
başka bir zaman
senin,
sonuçta oraya biliyorsun.
UTMB'de yani. Koştuğunuz rotada 4 günde kamp yüküyle biz de bir 80-100 kilometre yürüdük. Ali abi vardı yanımda. Slovenya'da da çok güzel göllerde kaldık. İşte bir gün kalacağımız yer, bir günlüğüne gittiğimiz yerde 4 gün kaldık. Çok güzel coğrafi alanlar keşfettik. Tabii bunu ekonomik yapmak zorundaydık. O yüzden arabayla gittik Avrupa'ya. Hı hı. Çünkü Euro biliyorsunuz yani aldı başını gitti. Biz de kendi yemeğimizi yapıp işte arabada yatıp 2,5 ayımızı geçirdik. Arada Türk dostlarımız misafir etti Avusturya'da, Almanya'da, İsviçre'de.
Peki genelde karavan parklarda mı kaldınız?
Ya aslında köşe kapmaca oynadık biraz Ranger'larla. Çünkü Avrupa'da birazcık karavan, bizim araba çok karavan görüntüsünde değil. Daha çok minibüs görüntüsünde ama anlıyor adamlar. Ranger'lar birazcık taciz ediyorlar.
Kamp da yaptırmıyorlar değil mi? Kamp,
yok
kamp
evet.
Kamp da çok sınırlı. Çünkü adamlar şey yani orayı koruma kampçılardan korumaya çalışıyorlar. Biz hani aslında kamp kültürü geliştirememişken.
Bakınca. Onu da öğrendik. Aslında biraz İtalyanlar gelip pislettikten sonra bu kararları almış adamlar Slovenya'da, Hırvatistan'da yakın. İtalyanlar da birazcık daha biraz leş adamlar hani şey Kuzey Avrupa'ya göre. Ondan dolayı öyle bir karar almışlar. Biz de taş ocağı bindi. Nereyi bulduysak orada artık şey gibi olduk yani. Otopark avcısı gibi gezdik ama para vermeden döndük yani 0 lira verdim
yani
park parası.
İtalyanlara kızgın gibisin. İtalya polisi biraz fazla ceza kesmiş olabilir mi size?
Yok,
öyle bir şey oldu mu?
Yok en son Romanya'dan geçerken gümrükte Romenler birazcık silkeledi beni 80 dolar kadar.
Aslında İtalya ilgili biz de Alper'le 2016 yılında Tour de France koştuk 339 kilometre. Bu arada belli patikalarda inanılmaz çok böyle peçete kağıt vardı. Ben de kendime maalesef bazı yerlerde Türkiye'de gibi hissettim. Çünkü burada da ormanda koşarken peçete kağıt ne varsa bulursan var. Orada da özellikle bazı yerlerde hepsinden değil. Bütün bölümlerde değil. Bayağı çok şeyler vardı bu konuda.
Yani işte bayağı Ranger'larla bayağı köşe kapmaca oynadık yani. Ama bir şekilde yolumuzu bulduk.
Serkan inanılmaz bir sistem bulmuş bu arada.
Ben radyonun görüntülüsünü buldum. Kendi Instagram hesabında. Yıllardır Vizontel'i izledikten beri bunun için uğraşıyordum.
Biz de görecekler mi derken o sırada neyse.
Bu arada Işıl geldi mi bu sefer işin? Çünkü Cumhur'u genelde...
Yok Işıl şimdi özelden tekrar devlete geçti. O yüzden gelemedi.
Ama belli etaplarda yine seninleydi doğru mu?
Yani sürekli görüşüyorduk.
Sibirya Ferhat'a etabında var mıydı?
Yoktu işte, yoktu.
Ha biri etiketlemiş çünkü Işıl'ı ben...
Yok, evet, o farklı Işıl. Işıl Tokçan'dır o.
Anladım, tamam.
Peki Serkan sen çocuğunla ve ailenle işini geziyorsun değil mi ara sıra?
Ben geziyorum ama Cumhur gibi değil tabii ki. Yani böyle insanları dinleyince, okuyunca şimdi gezgin kitapları okumaya başladım. Yani çok fazlası da bunun insana zararlı biraz. Neden? Çünkü yani her şeyi bırakıp pılımı pırtımı toplayıp gezesim geliyor. İnsanı acayip gaza getiriyor. Ve müthiş bir şey. Tabii şaka yapıyorum. Yani bir zaten doğada olmak çok güzel. Gezmek çok güzel. Yani benim de bir yaşam biçimi haline getirmek isterdim ama işte bir ailem var, bir işim var, bırakamıyorum maalesef o cesareti.
Bu arada kitabını bunlar... karıştırıyorum Serkan, Kafatası Avcıları'yla olan seyahatin var mı bu kitapta? Lütfen olsun.
Var tabii ki.
Var mı? Tamam, harika.
Tabii ki. Ekstrem şeyler var.
Bayıldığım bir macera yani.
O kitap ilginç tabii biraz. Yani şey de koydum. Çok klasik yerler de var. Yani Karadağ, işte İtalya vesaire. İsviçre şu anda gördüğün. Klasik yerler de var ama kimse...
Sana göre klasik.
Yok yani Avrupa gidilebilir. En az öyle söyleyeyim. Evet, klasik evet, derken evet, yani gidilebilir yerler. Ama evet. Onun haricinde işte Somali, işte Kenya'nın böyle mülteci kampları, kafatası avcılığı yapılan Hindistan'ın kimsenin uğramadığı. Hatta Hindistan'a gittim ben konsolosluktan. Nagaland diye bir yer. Oraya gideceğimi söylediğimde konsolos odasından çıkıp kim bu arkadaş deyip gelip beni odasına çağırdı. Buraya niye gitmek istiyorsun? Hiç burada olduğu sürece oraya
amacın
bize,
nedir?
Vize alan bana formumu değiştirdi. Dinlemiyorlardır inşallah. Yeni Delphi başvurusu yaptırdı. Çünkü şey ayrılıkçıların olduğu farklı bir bölgeymiş ve tehlikeli bir bölge. Ya oralara da gittim. Neden gittim? Ama onun açıklamasını da yaptım. Yani Somali'ye insan neden gider? Gidilebiliyor. Yeter ki istesen istedikten sonra gidebilirsin. Artık Türkiye'den direkt uçuş da var. Yani ben bana göre orası hayatın dibi. Yani açlık daha ötesi yok. Her türlü sağlık vesaire ama susuzluk, açlık çağın bence olmaması gereken ama şu anda o bölge için en büyük sorun açlığı görüyorsunuz. Hiçbirimiz burada onu tatmamışızdır. Öyle bir duyguyu bilmiyoruz muhtemelen.
Biz hep daha işte peşindeyiz.
Hayatında bir defa orayı gören inanın ondan sonraki hayatında bütün dünyaya daha farklı, bütün insanlara daha farklı gözle bakacaktır diyorum. İyi ki yani ben mesleğimden dolayı tabii ki bu şansa eriştim. Kimse başkasına para verseniz bile gitmez belki ama böyle farklı yerlere, ekstrem yerlere gitmek bence çok önemli. Hayata bakış açınız değişiyor. Normal gezginlerde bile çok kültürleri gördüğünüz zaman değişik kültürleri, değişik evleri, insanları yörelerindeki evlerde kalıyorsunuz. Gerçek evler. Nasıl hayata bakışınız değişiyor? Bu tarz yerlere gittiğiniz zaman da fakirliğin çok olduğu ya da çok zenginliğin olduğu, sadece işte yerli kabilelerin olduğu hayata gerçekten insanın bakışı değişiyor. Avrupalı bir not düşmek istiyorum yani okuduğum son dönemdeki gezgin kitaplarında gezenler zaten biliyorlar. Yolda olanlar zaten biliyorlar. Avrupa'daki gençler üniversite hayatlarından hemen sonra büyük bir kısmı, yani oranı bilmiyorum tabii ama büyük bir kısmı hemen bir dünya turu yapmaya çalışıyorlar. Dünya turu yapıyorlar profesyonel hayata geçmeden önce. İnanın bizden yani çok daha önde hayata başlıyor bu insanlar.
Ya da gönüllü projelerde yer alıyorlar. Yani bizdeki gibi işte belli bir yaşa ulaştıktan sonra hadi şu dernek bu vakıf bir şeyler yapalım. Elbette ki hiçbir şey için geç değil ama diğer taraftan üniversiteden mezun olmuşsun ve enerjin yüksek. Elbette ki yapılacak çok şey var ve bu da mümkün.
Evet, gazetede çok fazla stajyer geliyor. Tek söylediğim şey başlama. Daha hayatın başındasınız. Başlamayın. Hemen 2 sene gidin İngiltere'de yaşayın, Amerika'da yaşayın. Bir Avrupa turu yapın. Bütün dünyayı gezemiyorsanız bile sırt çantanızı alıp gezin. Hostellerde kalın. Koç surfing yapın. Bedava kalın. Yani bir minibüs alın. Gezin. Gezin. Gezin.
Evet. Mobilya yani takımına 12 ay taksit
işte İlber Hoca'nın
almaktansa hayatınızı yaşayın değil mi? Elbette.
Ama bak Cumhur da onu bu yaşta yaşıyor ya. Helal.
Nasıl yani?
Yok
nasıl
hayır yani? Ya, hayır şey demek istiyorum. Ya hayır sen diyorsun ya. Ya sen diyorsun genç.
Kesiyoruz. Evet. Başa alabiliyor muyuz burayı?
Hayır. Neydi? Hemen
hayır
kısa,
sen diyorsun gençken.
Yapalım.
Bak o da hayat çevirdi rota zaten bu seyahate.
Evet,
hayır
mı? Hemen bir rota oluşturup hemen kaçıyor i̇şte, anında.
Bu yaşta bile yaşıyor onu diyorum. Ne güzel bir şey.
Tamam Cumhur, tamam. Gömdün beni herhalde.
Çeviride sorun oldu.
Cumhur zaten 3-5 yaşlarında haritayı da alıp.
Hayır abi. Hayır ne şaka yapıyorsunuz? 3 erkek aldı karşına bir kadın. Hem de yabancıyı şaka evet. Yapıyorsunuz. Ha,
şaka yapıyoruz. Dinleyicilerimiz Cumhur Fevzi Başvan daha önce de konuğumuz olmuştu. Oradaki anılarında da şunu da söylüyordu. Haritayı alıp karıştırıp ve diğer taraftan evden de kaçıp uzak noktalara da giderdim demişti. Doğru mu?
Yani.
Gezgin ve macera ruhu o zamandan itibaren vardı.
5 yaşında.
5 yaşında.
Şimdi kaç yaşındasın?
41 olduk.
41 oldum. Diğer taraftan kiminle de karşılaşsak sana hem selamlarını sevgilerini iletiyorlar ama kulaklarını da bayağı sağlam çınlatıyorlar. Adam sağlam geziyor diyorlar. Ve Serkan Ocak da için de öyle diyorlar.
O da ben var. Sağlam geziyorum ama yani bir cumhur gibi değil yani bir gezgin değilim ben. Yani hobilerimi mesleğimle birleştirip.
Bilmiyorum ben seni gezerken görüyorum yani.
Ya şöyle bir şey var. Geziyorum ama yani ben kutuplara gittim. Kutup ayısı safarisi yaptım. 3 günde dönüp geldim. Yani şimdi bir Everest ana kampına gitme projemiz var. Herkes diyor ki 14 günden önce olmaz. 7 günü nasıl sıkıştırabilirim
sıkışıyor.
Diye. İşte 7 güne böyle sıkıştırmaya çalışıyorum. Yani çok ekstrem yerlere gidip böyle 3 günde 4 günde dönmek zorunda kalıyorum. Ben de çok rahatsız. Yani bundan bir kere çok rahatsızım. Keşke daha farklı olsa. Yani başkası oralara gidebilmek için yani bir servet harcaması gerekir. Çoğu insanın ben gidiyorum işim dolayısıyla.
Ama zaman kısıtlı elbette ki.
Bu da bir döndüğümde hep böyle bir içimde bir burukluk oluyor. Yeterince fotoğraf çekemedim, video çekemedim. Yeterince insanla konuşamadım. Yeterince doğaya hakim olamadım falan. Hep böyle bir buruklukla dönüyorum.
Ya, Büyük Kanyon'da şöyle bir durum var abi. 280 kilometre koştuktan sonra bir hafta Las Vegas'ı otobüsün camından sinemadan izler gibi izleyip havalimanına gittik ve pazartesi günü ofiste masa başında koltuktaydım. Bu 2013 yılından bahsediyorum. Hatta arayanlar şey diyordu hani biz seni bir haftada dinlenir zannediyorduk dediler ama öyle bir durum yok yani. Hayat devam ediyor bir şekilde.
Bu insanda sizdekinde de öyle yani inanılmaz bir şey sizinki de yani insan normal üstü bir davranış her sabah 20 kilometre koy.
Her
ben
sabah
bir, ben bir ara hatırlıyorum Göktürk'te çalıştığın zaman evinden oraya gidip geliyordun kaç kilometreydi orası?
Gidiş 15 kilometre.
Ben koşarak işe bırakıyordum.
30 kilometre her gün gidiş geliş 30 kilometre bir insan koşar mı? Normal insan değil tabii yani sizin yaptıklarınız tabii.
Ben de koşarak işe bırakıyordum Elena'yı.
Normal şeyler değil ama bu bence şöyle bir virüs gibi bir şey yani insanın içine bir giriyor. Bunsuz artık yaşayamamaya başlıyorsun.
Evet,
ben
doğru.
Yani biliyorum ki ilkokuldan beri ilk uzun seyahatimi ilkokul 5. sınıfta başladım. Bu gezeceğim varsa göreceğim var, de var kitabında şey girişinde o yazıyor. İlk 5. sınıfta çıktım. 3 ay eve geri gelmedim. Yani kuzenimde kaldım, İzmir'de kaldım. Hiç ailemin haberi yok. Çalışmaya başladım falan. Yani o zamandan başladı bu bende. Yani ortaokula gittim. Üniversite bittiğinde 30 tane ülkeyi gezmiştim zaten. Otobüste Portekiz'e gitmiştim vesaire. Bir sürü şeyler yaptım.
Üniversite biraz... kaç senede bitti?
Üniversite 4 senede bitti.
Sen kaç senede bitirdin üniversite?
Ben 7 senede bitirdim. mezun olduğum üniversiteye gittiğimde dediler ki kocam dediler siz yüksek lisans mı yaptınız? ne oldu böyle nasıl uzadı? Dedim ben okulun altının üstüne getirdim ama diğer taraftan da elbette ki tadını da çıkardık. Hani gezdik ettik. Son senede tüm dersleri verdim. Yani buradan aileme de destekleri için çok teşekkür ediyorum. Yani ve sabırları için elbette ki.
Ben biliyorum Metin hikayenin detayını o yüzden.
Evet bir i̇şte parça deneyelim mi peki?
Revenge, and it's me that he's after.
Yayınımız devam ediyor. Yeter ki size devam ediyor. Serkan Ocak ve Cumhur Fevzi Başdoğan konuklarımız. Ben Alper.
Ben Elena.
Nerede Serkan Ocak.
Serkan Ocak. Ve nerede kalmıştık?
Nerede kaldık?
İşte Cumhur hala bu yaşta geziyor. Onu
çok sorular geliyor. Hayat sana güzel. Biraz önce Serkan da zaten kendi canlı yayın içinde de bahsetti. Böyle sorular geliyor ve Cumhur'a evet, nasıl takılabiliriz, katılabiliriz diyenler de olabiliyor.
Tamam, ben şimdi arada Instagram canlı yayını için yaptık ama sizin kendi programınız, herkes sizi tanıyor mu bilmiyor. Ben de sizi tanıtacağım. Şimdi sizden bahsedeceğim. Çünkü ara sıra yapın. Çünkü hakikaten benim hayatımda önemli isimlersiniz. Yaptıklarınızda siz de yeter ki iste dediniz. Daha önce bir bankada çalışıyordun. Seninle tanıştığımızda kaç sene önce? 5-10 yıl oluyordur.
Kapadokya'da maraton koştum.
2014 5 sene geçmiş. O zaman bankada profesyonel olarak çalışıyordun ve bunu hobi olarak yapıyordun. Sen de yeter ki istedin ve hayatını yaşam biçimi haline getirebildin. Şunu merak ediyorum. Gerçek insanlarda hep şu var. Bir mesleğim var ve mesleğim çok önemli. Yani ondan vazgeçilemiyor. Yani bir bankada çalışmak da bugün Türk toplumundaki gençler için çok önemli bir yer, değil mi? Yani evet, oraya girmek, orada çalışabilmek için sigortam var, mesain var.
Önemli bir iş
yok, yemek artı yol var. Her şey var. Peki yani onu bırakıp sonra eline aynı soruyu sana soracağım. Yani programımızı ele geçirmek gibi olmasın ama. Siz de yani buna nasıl karar verdiniz ve
biz seni seviyoruz Aykan.
Hayatınızı sonrasında yani ya keşke bırakmasaydım dediğiniz oldu mu? İyi ki bırakmışım, böyle bir şey bana göre değil diyor musunuz?
Aslında hayat size öyle yollar ve işaretler gösteriyor ki elbette ki buna hiç ilgisiz kalmamak lazım. Bunu değerlendirmek lazım. Zaten istekleriniz sizi bir şekilde o yöne doğru götürüyor. Ve her zaman için tercihte bulunmak lazım. Elbette ki bu tercihlerden sonra belli zamanlarda nasıl bir riske girmişiz, nasıl bir zorlukla göğüs göğüse gelmişiz. Bunları düşünüyorsunuz. Bir anda Serkan bizi bak nasıl konularla karşılaştırdı.
Kendi programımız ama yani sürekli radyo olduğu için insanlar yeni gelenler falan tanımıyordur bence sizi. Siz çok de çok
doğru,
önemli
çok
isimsiniz.
Doğru diyorsun.
Zaten
evet,
burada olmanızın da bir anlamı var. Bu programı yapmamızın da bir anlamı var.
Ve şunu da ben örnek verirdim. Bankada çalışırken, ofiste, masa başında çalışırken de antrenmanlarımı yapar ve yüzlerce kilometrelik yarışlara da giderdim ve sonra dönüp tekrar hayat bir şekilde devam ediyordu. Yani tamam evliyiz, bir özel yaşam var ama diğer taraftan da insan istedikten sonra her şeyi de yapabilir. Doğru mu?
Doğru.
Elena aslında, senin de bir işin vardı.
Ya
sen de işin
benim aslında daha da böyle hareketli bir hikayem var. Ben 5 sene Moskova'da Pedagoji Devlet Üniversitesi fizik ve İngilizce öğretmenliği okudum. Sonra tek karar ile Türkiye'ye taşındım ve 8 sene turizm sektöründe çalıştım. Alper'le tanıştıktan sonra 2011 yılında birkaç ay sonra 8 sene çalıştığım tek bir yerde çalıştım. Oradan ayrılıp çok güzel kariyerim vardı. Oradan ayrılıp İstanbul'a taşındım. Orada sonra kaç sene 2011-2019 arası tamamen koşu üzerinde bir hayatı kurdum. Ama şimdi kendimde başka bir yetenek keşfettim. Spordan uzak bir şey. Şimdi bahsetmeyeceğim, sonra anlatırım. Ve şimdi onun üzerine gitmeye çalışacağım. Şöyle, çünkü bir şey okudum. Tabii okumak bana çok şey kattı. İngilizce, fizik, matematik, bir sürü pedagoji, psikoloji, bir sürü şey okuduk. Hiç pişman değilim. Ama iş hayatım tamamen başka yönde devam ediyor. Ve şimdi böyle her gün başka bir kapı açılıyor. İşte farklı bir meslek de edinmeyi düşünüyorum ben ileride. Spordan uzak bir şey. İşte daha güzel olur. Kendimi arıyorum.
Yani. O aşamalarda anlattığın Rusya'dan buraya gelmek, oradaki işini bırakmak, eğitimini, o kadar emek vermişsin onu bırakmak. Ama sonuçta gün sonunda daha mutlu
ama hissediyorsun. Ama şöyle bir şey kendini, var. Şimdiye kadar ben şimdi 38 yaşındayım. Hiçbir şey için keşke yapmadım. Ya keşke yapmasaydım demedim.
İşte bu bir de böyle lafım, işte.
Böyle bir sözümüz var. Ya onu sanıyorum size de Türkçe'de böyle yakın bir şey var. Ya yaptıklarımdan pişman olayım, yapmadıklarımdan değil. Süper. Ben de aynı şey devam ediyorum. İşte bakalım işte ona kadar keşke gitmeseydim de kalsaydım da şunu yapsaydım böyle bir şey pişmanlığı. Tabii zor yolumuz bazen zor oluyor. Ama sonuçta böyle hakikaten çok istedikten ve çabaladıktan sonra istediğini elinden de biliyorsun. Ve böyle bir örnek var. Ben ne zaman Türkiye'ye geldim ya? 2003'te Türkiye'ye taşındım ben. Bir kelime bile bilmiyordum. Şimdi ben Açık Radyo'da Türkçe program bir program yapıyorum.
Yani tabii yabancı bir ülkede yabancı bir dilde program yapıyorum.
Benden daha müthiş. İyi imlası var. Yani yazısı çok iyi. Bir
evet, ben bunu söylerim doğru.
Müthiş
evet,
yani.
Evet, evet. Aynen.
Ya yeter ki isteyin çünkü ben çok böyle dili sevdim. Türkiye'yi sevdim, dili sahiplendim. Güzel yani her şey güzel. İstedikten sonra devam ediyorum. Ben de bazen ama çok sürekli böyle de algı oluşmazsın. Ben de bazen tembillik yapmak istiyorum. Koltuktan kalkamıyorum böyle de bir şey oluyor. İşte böyle biraz...
Günde 30 kilometre ben de koysam ben de kalkamıyorum.
Ya ondan değil.
30 kilometre i̇şte koştuktan
böyle...
sonra.
Yok ben de bazen çok böyle depresyonu değil de ya işte ne yapacağım ne edeceğim böyle bir modum da giriyorum ama
o Alper,
işte.
Alper'den kaynaklanıyor.
Olabilir evet doğru.
Aile i̇şte... arası kriz çıkartacağım şimdi burada. Alper hocam müsaaden varsa şimdi hocama da bir soru soracağım. Tabii çünkü ki, bir soru geldi ki. Antalya'dan bak diyor ki Esra Aslan Türk tamam diyor gezmek görmek oh ne güzel Dolce Vita diyor. Peki diyor parayı nasıl kazanıyor bu insanlar? Aa, genel benim. Bir soru da.
Değirmenin suyu nereden geliyor? Klasik.
Ben de gezmek isterim diyor. Bu tipik Türk sorusu. Türk benim sorusu, de aklıma evet. Gelen ilk soru.
Hocam gezinlere... kaça patlıyor?
Arkadaşımız Antalya'danmış. Ben de Antalya'da yaşıyorum. Gelsin söyleyeyim falan diyor. Ya şöyle benim sonuçta ben turizmciyim aslında. Mesela işte 2,5 ay gittim. Ama benim bir ayım işte orada. Gruplar geldi. Onları gezdirdim. İtalya'da Via Ferrata yaptırdım. Yani dağcılığın bir değişik bir segmentini yaptırdım. Artı Karadağ'da işte Balkanlar'da bir turum vardı bayramda. Öyle finanse ediyoruz. Yani gezmemi ben gezdirerek finanse ediyorum. Sağ olsun dağ keçileri her zaman yanımdalar. Yani dağ keçileri beni finanse ediyorlar aslında bakarsanız. Öyle
ya ben bunu çok 5 sene seyahatin yayın yönetmenliğini yaptığım dönemde de gezgin söyleşileri özellikle Türk gezginlere soruyordum bu soruları yani. Nasıl geziyorsunuz? Hayat size güzel falan. Herkesin kafasındaki soru bu. Sonuçta yani parayı nasıl kazanıyorsun sen? İnanın herkes bir formülünü buluyor yani yeter ki istedikten sonra sizin programında bol bol ama hakikaten öyle istedikten sonra bunun bir formülü buluyor yani gittiğin ülkede çok enteresan böyle örnekler vardı belli bir yerde çalışıyor gezginden bahsediyorum yani dünyayı sürekli bir yaşam biçimi olarak gezgin bir Türk'ten bahsediyorum bir yerde çalışıyor kazandığı parayla başka bir noktaya gidiyor parası bittiği yerde orada çalışıyor kendi el becerilerini kullanıyordu. El işi yapıyordu, araba tamiri yapıyordu. Mutlaka bir şeyler yapıyor. En uç örneklerden bir tanesi bu ki birçok insanın formülü var. Kimse zengin değil. Gezgin olup da var istisnaları. Zengin olup da gezen insanlar ama yani evet. Onlar çok istisna. İstedikten sonra bir şekilde formülünü buluyorsun ve geziyorsun.
Benim aslında şu an... çok zenginler de tekrar geri dönüyorlar. Ve diğer taraftan nasıl arttırırız diye bu sefer kafa yormaya başlıyorlar ve dünya işlerinden uzak durmaya başlıyorlar.
Onun en uç örneği de herhalde şeydir Rahmi Koç'tur. O da dünyayı gezdi ama şeyde evet. Tekneyle.
45 metrelik bir tekne.
Tekne giderken belki helikopterle iniyor. Oraya şey zaten, yerleşiyor.
Toplantılarına geliyordu İstanbul'a. Önce helikopterle tekneden gelip jetle gidip falan. Yani en uç örneği de budur ama yani istedikten sonra hem geziliyor hem parası da kazanılıyor. Evet. Yapılabiliyor. Kimse aç sefalet içerisinde gezmiyor. Gezmenin yöntemleri var. Yani bir de aradığınız konfordan kastınız ne? Bazıları işte evlerde kalıp misafir oluyor ve para ödemiyor. Bazıları işte hostellerde kalıyor. $5, €5 kalıyor.
Günde ya da lüks her gün meraklısı olanlar yiyor. Olabiliyor. Evet.
Günde $10, $12 gününü geçirebiliyor. Yani küçük bir birikimle bu şekilde bir yıl dünyayı gezebilirsiniz. Yani çok amşan paralara gerek yok. Nasıl gezeceğinizi onun bir formatına da yani tekne otostop ile gezen insanlar tanıdım ben. Gidiyorlar işte Kapıverdi'ye, orada otostop çekip limanda soruyor teknek. Atlantik'i geçen insanlar var.
Teknede çalışıyor.
Hayallerimden bir tanesi
hatta
bu.
Bizim, pardon sözünü kestim. Bizim Adem arkadaşımız burada da programda iki kere değil mi konuk ettik. Motorla geziyor.
Demir atlı yörük.
Evet evet. Hatta en son gezdiğinde Çin'de sanıyorum değil mi? Çin ya Japonya'da pardon.
Japonya'ya gitti.
Japonya'da orada birkaç ay çalışmak zorunda kaldı. Geri dönebilmek için işte istedikten sonra insan imkanları buluyor. Bir de ayrıca şimdi internet ve o sosyal medya şu kadar gelişmiş ki uzaktan da çok fazla seçenek var para kazanmak için. İnternet üzerinde işte yazı yaz istersen ya da farklı farklı imkanlar.
Yeter ki iste diyoruz.
Evet.
Aynen.
Alper'in de aslında hayali şöyle işte kervanla gezmek değil mi?
Kervanla.
Kervanla.
Develerle.
Moğolistan'dan İstanbul'a.
Kervansaraylarda.
Yani seneye işin olmasa gel ben de işte. Sibirya'ya kadar çıkacağız.
Karavan.
Karavan. Şimdi ben, evet. Şimdi sana benden kervan açık çek. Evet. Alper açık çek sana. İstediğin kadar gizebilirsin Cumhur'la.
Cumhur'la mı?
Evet. Sakala da gizebilirsin.
Cumhur eğer Yukon'a götürürsem, -50 derecede benimle kızak çekerse...
Ya evet. Ay yok canım almayayım ben orayı.
Nerede? Ben gelirim.
Yukon.
Neresi orası?
Yani şimdi bu sefer ülkeyi söylesem şu an altın madeni konusunda kazaların evet aynen. Dolayısıyla şimdilik askıya almış durumdayım. Onun için çok Kanada'da demek istemiyorum yani.
Boykot var.
Boykot var. Evet boykot
Kanada
var.
Kanada mallarını boykot ederiz.
Aslında Alaska'da değil mi o? Alaska tarafında kalmıyor mu?
Kanada tarafında. Kanada mı? Kanada tarafında. -50'de kızak çekiyorsun. Yaklaşık 300 mil. Kızağı da sen çekiyorsun. Yani köpek yok.
Süpermiş.
Hem insansın hem köpeksin.
Evet, her şey. 3 günde yapabilir miyiz?
Yapamazsın. Yaklaşık bir 15 gün süre 15 veriyorlar. 14-15 gün.
Ya deli iş o.
Yok bana göre bile değil iş o.
Tamam o karavan hatta Elan dediği kervan. Çeviriyorum. Karavan bir hafta sonu oturup videoları izlemiştim. Nasıl oluşturulur, ne olur, ne biter. İşte tahliye borusu şu nerededir, bu nerededir. Böyle arabayı baştan itibaren tekrar kuruyorlardı. O yaşama elbette ki kontağı çevirdikten sonra.
Onları evet. Geleceksin bana soracaksın evet, artık. Bayağı bir doldum yani o konuda.
Evet o deneyimleri yaşadım. Peki... seyahat anlamında yaşanılan bir sıkıntı arıza durumunda diğer karavancılarla bu konuda hiç alışverişte bulundunuz mu?
Yok.
Başınıza böyle şeyler geldi mi seyahat esnasında?
Ya bir işte aküyü bitirmişim aslında şey yapıp aslında sonra ben elektronik arıza zannettim. Lambama Sırbistan'daydım. Aslında klimalar birazcık fazla gelmiş. Çift klima var arabada. Ondan sonra akü de birazcık sorunluydu. Ben de şey o arada YouTube'dan elektronik sorun işte Sprinter diye baktığım zaman o ya dedim yani şimdi dedim yandık yani. Ondan sonra servis geldi. Onlar aküyü bağladılar. Yaptılar öyle gittik. Bir de lastiklerim paramparça oldu İtalya'da. Cumartesi olduğu için öbür grup geliyordu. Cumartesi olduğu için de her yer kapalı. Bir lastikçi buldum. Şansa bizim arabaya uyacak lastik bulduk. Orada ya bir şekilde çözüyorsunuz. Yani Avrupa'da çok sıkıntı değil. Asya'da işte Moğolistan'da kalmak sorun olabilir. Yani yoksa bir işte Almanya'da arabayla yolda kalmanız çok sorun bir şey değil yani. Ama şimdi Moğolistan'a gideceğiz seneye, Sibirya'ya gideceğiz.
Yol bile
orada,
yok.
Orada yollar bile bir diye Avrupa'daki gibi değil.
Aynen. Yani orada işte yedek lastikle gideceğiz. Yedek akümüz olacak veyahut da işte yedek olabilecek bir şeylere yanımıza alacağız. İşte
çünkü mesafeler çok uzak.
Seyyar vinç yapacağız mesela kendimize. Serkan da geliyor Çamlı Hemşin'den biliyorsun. O yeteneklidir şeyde.
O geliyorsa o zaman hiç sıkıntı yok ya.
Araba tek teker bile gider yani. Hiçbir şey olmaz yani.
Aynen. Öyle bir planım var işte seneye. Serkan'ı da almak.
Peki Moğolistan'da sonuçta birçok şey vücut dili. Bu durumda rehberde yer alacak mı
yok,
sizlerle?
Yok olmayacak. Biz biliyorsun her zaman biz rehberiz artık yani dünyada rehber tutmamıza gerek yok yani. Şöyle ki oraya giden bir abimiz var. Geçtiğimiz yıl ailesiyle gezdi o da karavanıyla. Tabii onun araba 4x4 bir karavandı. Ondan biraz bilgi aldım. Cemal Gülas'la konuştum işte zamanı tanığı biliyorsunuz belgeselciler. O da 1,5-2 senedir oradaydı zaten kamyonuyla. Onunla konuştum biraz da detaylı Çamlı Hemşin'de konuşacağız gittiğim zaman.
Belki Kaşgar zamanı orada olacağız hep birlikte.
Muhtemelen zaten o dönemde, 15 Eylül döneminde.
Tarih ne zamandı?
14 Eylül'de.
İnşallah bu sene gelecek. Yani 4. sene mi?
5. artık. 5'i bir yerde, 5. de artık bekliyoruz Serkan. Ve yani, Çat Vadisi'ndeyiz.
Yani durum böyle. İşte seneye öyle ufak tefek hazırlıklarla gideceğiz. Avrupa'da her şeyi bulabiliyorsun dediğim gibi. Asya'da öyle yapacağız.
Konuyu değiştirebilir miyim şimdi? Tabii yine Cumhur Hocam'a soracağım. O daha fazla gezdiği için. Yani ben de ara ara gidiyorum. Türkiye'de gidiyorum. Geçen hafta sonu da Kandıra'da bir yerde böyle bir kamp yaptım deniz kenarında. Ondan önceki hafta başka bir yerde yaptım.
Bayramda ve çocuklarla da gidiyorsun.
Çocuklarla da gidiyorum.
Dağa da tırmanışa da gidiyorsun.
Dağa da tırmandık. Aladağlar'da Trans-Toros yaptık. 8,5 yaşındaki kızımla.
Evet evet, ona da gelelim sonra.
Gelelim ama bir şey, yani bu çevre temizliğinden bahsedeceğim. Nasıl gittin gördüğün yerlerde. Çünkü yani sinirden konsantre olamıyorum artık şeye. Türkiye'de gezdiğim yerlerde gidiyorsunuz öyle bakir bir yer. Adam içmiş içkilerini, işte diğer yiyeceklerini falan oraya kadar getirmiş. Herkesin klasik bildiği bir şey, geri götürmeye üşenip ağaçların arasına atmış. Yani
ne yazık ki.
Karadeniz'de o hangi şelaleydi, bir tanesine gittim, Büyülü işte, Sümele Manastırı gidiyorsunuz, Büyülü ormanların ağaçların arasından geçiyorsunuz.
Mençuna şelalesi diyorsundur.
Mençuna, yani aralarda bir bakıyorsunuz ağaçların arasında pet şişeler, cipsler.
Ya falan. Orada bir dipnot gireyim. O kadar saçma bir şey var ki, 45 dakikalık yürüme rotası var orada. O şelalenin oraya çöp kutusu koymuşlar. Kim alacak bunu? Yani o ne kadar, o kadar saçma bir şey ki. Çöp kutusu koyuyorsun. Çöp arabası gidemiyor oraya.
Hemen bir şey söyleyeyim. Şurada sana açtım. Via Ferrata'dan bahsettim. Via Ferrata için 2500 metrelerde bir yere gittik. Yanımda çöplerim vardı. Dağın tepesine en yüksek noktaya kafe yapmışlar. Kafeye gittim, rica ettim. Dedim çöpüm var, verebilir miyim? Hayır dedi, burada çöp yok.
Geri götüreceksin.
Geri götüreceksin. Şok yaşadım tabii, bu bizim çok alışık olmadığımız bir şey. Çünkü bizde şey var, direkt atıyorsun. Ben orada en azından sordum.
Evet, evet.
Ama geri götürüyorsun. Yani bu insanların bir yaşam biçimi haline getirmişler. Böyle zihniyete sahip insanlara bile kurallar getiriliyor. Kamp yaptırılmıyor her yerde. Karavancılık yaptırılmıyor. İşte çevreyi kirletmesinler diye. Bizde o kadar başıboş ki.
Çok.
Ne görüyorsunuz bu konuda, neler söyleyeceksin hocam? Çok merak ediyorum.
Ya şöyle, bizim zaman, yani aşağı yukarı 25 yıldır çok geziyorum Türkiye'de. Yani küçük yaşta da başladım ama 25 yıldır takip ediyorum aslında bu konuyu. Türkiye'deki bakir alanlar öncelikle açıldı. Yani bizim ilk evveliyatta yürüyüşler yaptığımız yerler böyle yavaş yavaş talana uğramaya başladı. Doğal olarak bizim ilk gittiğimiz yıllardaki temizliği göremiyoruz. İşte Şile'de şelaleler bölgesi var. İşte Denizli Köy'e gidiyoruz. Ondan sonra Sakarya tarafına gidiyorduk. İşte Yuvacık tarafına gidiyorduk. Doğal olarak insanlar ne kadar fazla giderse buraya, trekking ve doğa sporları yapanlar zaten kirletmiyorlar. Onlar zaten Türkiye'de
bilinçliler.
Bilinçliler. Onlar için bir şey söylemeye gerek yok. Ama şimdi yeni türeyen bir kampçı tayfa var. Onlar birazcık kirletiyorlar. Çok başıboş takılıyorlar. İşte 1000 kişi toplanalım, 2000 kişi toplanalım. Geçen sene o Bolu'da bir facia vardı. Şimdi isimlerini vermiyorum. Onun bir altında da halk tabakasına baktığımız zaman onlar da yani sahillerdeki bıraktıkları çöp gibi gelip işte mesire alanlarında veyahut da milli parklarda çöplerini bırakıyorlar. Her yerde ya çocuk bezi bile görüyorsunuz. Çok saçma saçma çöpler de görebiliyorsunuz doğada. Türkiye'de bunun evrimleşmesi, bilmiyorum yani, biraz daha uzun bir süre alacak galiba.
Biz belki yani İtalyalıların seviyesine ulaştığımız zaman ya da bir batıdaki bir ülkenin seviyesine ulaştığımız zaman kim bilir onlar nerede olacaklar, ne yapıyor olacaklar.
Ya bence çok iyi yerdeler artık, çünkü biz mesela ben ev kiralıyorum orada, geldiği zaman benim ekiplerim zaten küçük gruplara hitap ediyorum, 6 kişi geliyorlar. Orada bütün, sadece doğada değil, İtalya'da şu anda mesela İtalya'da çöpleri ayırmışlar. Organik çöp ayrı, işte metal ayrı. Evlere kadar indirmişler konuyu. İşte salı günü geliyorlar, plastik çöpleri alıyorlar vesaire. Dışarıda çöp bidonu bulamıyoruz. Biz en büyük sorunu öyle yaşadık mesela.
Evet.
Gizli gizli birilerinin çöplerini atmak zorunda kaldık. Yani acayip açmışlar. Yani artık son noktaya gelmişler. Camını bile evinde her şeyini ayırıyorsun. Bırak doğadakini. Yani evlerin içine kadar sokmuşlar bunları.
Ya Türkiye o kadar güzel ki, Anadolu, yani herkesle tartışırım, sonuna kadar tartışırım. Cennet. Bu böyle yani koyu bir milliyetçilikten falan değil. Yani siz de her yeri geziyorsunuz.
Çok şanslıyız aslında bu coğrafya anlamda.
Kapadokya'da bir koştuk yani oranın güzelliğini düşünsenize. Tepeden bakmıyorsunuz. Vadilerin içerisine giriyorsunuz. Yani gezmenin bile orada koşarak, bisiklete binerek, normal geziye katılarak bir sürü... Kapadokya gibi bir yer... Batı'da bir ülkenin elinde olsa bugüne yılda oraya 10 milyondan fazla turist gelir.
Girişi de 100 dolar olur.
Giriş de o kadar olur aynen. Yani Karadeniz hele doğuda daha o kadar bakir yerler var ki güvenlik nedeniyle girilemiyor. Tunç Fındık'la işte bahsetmiştim. Türkiye'nin en güzel dağları nerede dedim? Hakkari'de dedi ama gidemiyoruz.
Şu an İHA'lar dolaşıyor
yani,
doğru mu?
Yani bir sürü sorunlar evet. var. Güneydoğu'su, İç Anadolu'su, Antalya'ya gidiyorsunuz. Çıralı'da denize giriyorsunuz. Olimpos'a çıkıyorsunuz, kayak yapabilirsiniz yani. Böyle bir iklim farkı, böyle bir coğrafyada yaşıyoruz. Ama maalesef kıymetini bilmiyoruz. Ben çıldırmak üzereyim. Ne yapacağız? Bunun önüne nasıl geçeceğiz? Bu temizlik konusu en basit bir örnek. Ama yani dönüp dolaşıp hep temel
eğitime geleceğiz. Çocuklarda bağışlamak lazım. Tabii ki. Çünkü yani, biz de mesela geçen ormandan bahsetmiyorum zaten. Biz o Belgrad Ormanı'nda koştuğumuz zaman en dip noktalarında biri gitmiş yani o çöp. Bir kere bile çöp toplama etkinliği yaptık ki orada her şey toplamak için sanıyorum yani en az birkaç bin kişi çıkması lazım aynı zamanda. Ama çocuklardan başlamak lazım. Geçen pazar günü biz 40 kilometre koştuk Alper'le. Neşet Suyu'na geldiğimizde bir tane bir köpek var baktığımız sokakta. Bizimle 40 kilometre koştuk. Küçücük çocuk bir taş aldı köpeğin peşinde koşuyor köpeği atmak için.
Yani köpeğin başına hiçbir şey gelmedi. O evet. kadar kilometre boyunca ne kadar çok insanın içine girdiğimizde o zaman
evet,
hayvanın içinde hayvan için de tehlike.
Tabii ben çocuğu anlattım ne yapması gerektiğinde.
Çocuk hayatta
orada
tabii.
Dövdün mü çocuğu?
Çocuk hayatta.
Yok hayır ama annesi babası yok uyardım dedim.
Çocuk
bu bir hayvan
kaçtı.
Ona taşlatamazsın dedi. Çocuk kaçtı gitti zaten ama annesi babası orada olsa da onlar da görse de iyi olur. Çünkü olmaz yani her şey eğitimden başlar.
Kesinlikle öyle. Bir parça dinleyelim mi?
Tamam. We'll be right back.
Yeter ki size devam ediyor. Ben Alper.
Ben Yelena.
Ben Serkan Ocak.
Cumhur.
İki gezgin, muhteşem, macera perest dostlarımızla programımız devam ediyor.
Şöyle hemen bir... bence şeyi onu mu söyleyecektin sen?
Evet, aynen.
Tamam, söyleyelim. Bir kendi programımış gibi hemen atlıyorum, kusura bakmayın. Kendimi
buyur,
tutamıyorum. Bir dinleyicimiz aramış. Bu çevre meselesi, çevre kirliliği, çevre temizliği bir halk atıyor demişiz ama arayan dinleyicimiz uyardı. Üniversiteliler de atıyor. Biz onu söylerken yani burada hı-hı, herkesi kastediyoruz. Yani eğitimlisi, eğitimsizi. Her kim atıyorsa eğitimsizdir. Üniversitede okusa, master'da yoksa, Harvard mezunu da olsa, yere bir plastik şişesini atıyorsa o bizim gözümüzde eğitimsizdir.
Hatta Neşet Suyu'nda yürüyüş parkuru, orada bir sürü sigara içenler var. Orada yazıyor sigara içilmez. Yani.
Ya birkaç kez ricada bulundum.
Yetişkinde
çok şaşkın vaziyette bakıyor insanlar.
Şey sorayım. Sen Rus kaç yaşında geldin? Çok yani orada büyüdün, yetiştin. Oradaki durum nasıl? Çünkü Rusya'da da çok ciddi bir outdoor yaşamı var. Yani kampçılık var. İnsanlar doğaya çıkıyor. Böyle çöpler görüyor muydun orada?
Ya şöyle, ben çünkü
hayır görmedim diyemezsin.
Ya 2003'ten biri buradayım ben.
Kötü
ve
bir soru oldu ama.
Rusya'da ben hiç kamp yapmadım dersem yeridir. Çünkü biz çocukken şey gidiyorduk. Benim oturduğum yer çok küçük. Kapalı asker şehri. Biz nehire gidiyorduk. Orada zaten benim oturduğum yer 36 bin kişi oturuyor. Şehir içinde fazla çöp yok zaten, o ayrı. Nehire, ormana gittiğimizde benim çocukluğumda fazla çöp yoktu. Ben, şimdi durumu bilmiyorum açıkçası. Çünkü gençler de artık da bizim gibi değiller.
Ben birkaç kez gittim yani çok ciddi, yani kamp yapmadım ama çok ciddi böyle kamp malzemesi satan yerler gördüm. İşte briefingler aldım onunla ilgili, çok ciddi orada da yani Amerika'daki gibi böyle insanların akın akın doğaya çıktığını biliyorum. Her ne kadar soğuk olsa da. Zaten hı-hı, şeyleri çok seviyorum. Oradaki Rusya'daki böyle outdoor malzemesi satan yerlerde ekstrem şeyler bulunuyor. Çünkü ekstrem bir hava şartları
bol
olduğu
bol
için.
Bol tüylü,
evet,
kalın malzemeler.
Evet, buralarda hiç göremezsiniz öyle malzemeler. Ve buraya göre çok daha ucuz. Burada zaten her şey pahalı. Buna hiç girmeyelim de.
Ne yazık ki. Evet, aslında şu da var ha. Yani millet arabaya ÖTV'li şekilde yüksek paralar ödüyor. Ondan sonra belli daha küçük şeyleri daha çok şikayet ediyor insanlar. Ben bunu anlamıyorum aslında. Yani o zaman o arabayı alma. Lükse para sayma. Cep telefonunu alma. Daha başka bir şey kullan. O parayı da dünyayı gezmek için harca.
Aynen.
Yani bu kadar zor bir şey değil aslında. Yani spor salonlarına o kadar çok şeye paralar sayıp aynı zamanda değerlendirmeyip ve diğer taraftan da doğaya gitmek, toprağa ayak basmak, ormana gitmek. Çok küçük bir orman kalmış zaten, kuzey ormanları bitmek tükenmek üzere ve böyle şeyler olunca bazen insan çileden çıkıyor. Ve Anadolu dahil, yani Anadolu cennet gerçekten ve ne kadarını gördük. Hani ben daha Paris'e gitmedim ama belki 80 yaşında yaşarsam o zamana kadar 80 yaşında belki giderim Paris'e.
Ne öyle yapabiliriz konusunda aklıma şu geliyor benim. Ya şimdi Açık Radyo'yu da program yapıyoruz. Bizler zaten bu işe hassasız. Açık Radyo dinleyicisi de çok hassas. Ama en azından kendi kendimizi sorguluyoruz. Hala ne yapabiliriz? Ben gittiğim yerde başkasının çöpünü de alıp topluyorum. O çocuk bezlerini de gördüğümde de koyuyorum. Atanları uyarıyorum. Şikayet edilmesi gereken noktaları şikayet ediyorum. Bizim en büyük eksikliğimiz bu şikayet konusunda. Aman deyip geçiyoruz yani. Ne olursak olalım. Bu konuda kendi bireysel hatamız olmasa bile bence şikayet etmemekle, belediyeye söylememek, o zabıtaya bildirmemek, kötü gidişata böyle bir müdahale etmemek. Bunları yapa yapa bence düzeleceğiz. Tabii ki temelini düzeltemeyiz. Temeli çünkü çok eğitim, çok küçük yaşlardan itibaren başlamalı. Ama ne yapsak kar yani, böyle gelmiş böyle gitmeli dememeliyiz. Çünkü bir tane ülkemiz var. Hakikaten çok seviyorum. Anadolu'nun her köşesini çok seviyorum. O yüzden çok gezmek istiyorum. 5-6 tane gitmediğim il kaldı benim. Deliriyorum oralara da gitmek için. Çok güzel. Korumalıyız. Bugün de zaten toplum aslında hassas bir toplumuz. Gerektiğini de gösteriyoruz ama bu konularda göstermiyoruz. Bugün Kaz Dağları'nda olduğu Açık Radyo mikrofonlarında sık sık dile getiriliyor. Kaz Dağları'nda nasıl bir hassasiyet var? Çünkü orada bir yok oluş var artık. Çünkü orada geri dönüşü mümkün olmayan bir sorun var. Toprağın o 400 bin yılda oluşan 60 santimlik üst tabakasını kaybettikten sonra tekrar ağaçlandırırsanız, fidan dikseniz ne faydası var? Bir tane ülkemiz var ve çok güzel ve bunu hep birlikte sahiplenmeliyiz diyorum.
Yakında Bursa tarafında da öyle bir şey açılacak. Şimdi yavaş yavaş şeyleri gelmeye başladı. Yani haberleri gelmeye başladı. Orada da çok değerli ormanlar var, Saman Dağları üstünde.
Yemyeşil bir yer.
Müthiş bir yer orası. Orada da bir yine maden ocağı gibi bir şey açacaklarmış. Ben dün karşılaştım şeyde, Romanya tarafından gelirken. Yani üzücü yani. Şu anda Türkiye'de sıralamaya başlamışlar. 7-8 birazcık da tabii Türkiye'de şimdi rüzgar döndü. İnsanlar biraz daha konuşmaya başladı tekrardan. Yani o ılıman bir havaya büründü yani aslında Anadolu bu konuda. İnsanlar birazcık da seslerini çıkartmaya başladılar.
Yani sosyal medyanın bu tarafı güzel da bir şey. Kuvvetli.
Yani telefonlar önemli bir silah. Bana sorarsanız daha fazla hassas insanlar ama bu ben yıllardır Karadeniz'deki HES mücadelesini işte nükleer santralleri, termik santralleri her şeyi takip ediyorum. Yıllardır haberlerini yapıyorum. Çok sistematik de bir yıldırma politikası var insanlara. Bugün Tortum'da, Yuvarlakçay'da, Karadeniz'de, Fındıklı'da birçok yerde protesto gösterilerinde bulunan insanları gözaltına aldılar. Yerlerde tartakladılar. Jandarma joplarıyla susturmaya çalıştılar. Maalesef başarılı da oldular. Aslında çok daha hassasız ama sistematik bir yıldırma politikası da bu ülkede uygulanıyor.
Evet, maalesef.
Yani peki, Karadeniz'deki dostlarımız Yeşil Yol projesinde neler evet, neler tamam, nasıl mücadele
gergin,
ettiler?
Gergin ortamı ben değiştireyim. Bir soru daha geldi Sevgi Biber'den. Kimsenin bilmediği yerleri keşfettiklerinde medyada paylaşmasınlar diye çok ciddi bir ricası var. Bununla ilgili sana da soracağım hocam. Ama küçücük bir şeyi anlatayım. Ben Kandıra taraflarını çok seviyorum. Orada keşfedilmemiş bence yerler var hala. Sadece yerli halkın gittiği. Bağırganlı diye söylüyorum rica ediyor ama Bağırganlı diye bir yer var. Hala köy formunu koruyor.
Şu an emlakçıları arıyorlar. Bağırgan emlakçı. Yok yok. Evet, bunu, arsa arazi.
Ben bunu şöyle yaptım. Yani Hürriyet seyahati de kendim gittim işte. Kamp yaptım orada. Yakındaki Phuket diye. Oradaki kaya oluşumları da Phuket fotoğraflarına çok benziyor. Yakındaki Phuket diye haber yaptım. Köyden beni aradılar. Orayı bilenler beni aradılar. Ben de zannediyorum maillerde tebrik edecekler falan. Herkes bana
abi,
isyan ediyor.
Uzak dur.
Bir tane yerimiz vardı. Onu da sağ olasın söyledin. Her hafta sonra buraya insan
biz
doğru.
Yürüyüş yaptırıyorduk
çünkü
oraya.
İnsanlar geldikçe çöpleriyle geliyorlar. İşte kalabalıkta kimse
olmak ve konum olarak istemiyor. Da Türkiye'deki Phuket olarak da herhalde orayı etiketleyebilirler. Böyle bir şeyler olabilir.
Tabii şimdi saldanın başına gelecek olan gibi. Böyle
ne yazık ki.
Aslında seni takipçin doğru bir yere parmak basıyor. Ben çok sosyal medyada olan bir adam değilim. Arada paylaşım yaparım. Zaten olduğum yerlerde işte Dolomitler'de bir şey paylaştığım zaman zaten keşfedilmemiş bir yer değil. Ama
Cumhur bakıyorum takipçilerine bir 30 bin.
Aslında benim çok yerim var. Hani Anadolu'da gerçekten çok yerim var. Çok da fotoğrafladığım yer var. Benim en büyük eksiğim bugüne kadar yazmamak oldu. Alper biliyor fotoğrafım da fena değildir ama paylaşmadığım birçok yer var.
Paylaşmıyoruz.
Evet paylaşmıyorum.
Kalem, yani kalemin kuvvetli bazen ama takipçi sayını arttırman lazım Cumhur. En az bir 30 bin takipçi ulaşırsın.
Ha, yok
diye.
Yok öyle bir kaygım
böyle,
yok.
Böyle hikayeleri evet bir kenara bırakarak.
Yok gerçekten mesela Antalya'da.
Önemli olan anı yaşamak.
Şimdi
gerçekten.
Antalya'da bizim kulüpler var. Antalya'daki kulüpler işte aşağı yukarı 150 tane ayrı grup yürüyüşe çıkıyor hafta sonu Antalya'da. İzmir'de bu sayı 1000. İstanbul'da da aşağı yukarı 200-300 tane grup var. Bunlar Türkiye'nin en güzel yerlerine gidiyorlar aslında. Oradaki zümre de farkında bunun. İşte trekking yaptıkları zaman arabanın ulaşmadığı yere gidiyorlar. Yani
ve bunu günübirlik gerçekleştiriyorlar.
Günübirlik yapıyorlar. Evet. İki günlük yapıyorlar. Üç günlük, kampla, beş günlük, evet. Bir haftalık veya 15 günlük. Doğal olarak şimdi insanlar paylaştıkça yani takipçinin söylediği gibi bu sefer ilgi artıyor. Tazı Kanyonu mesela şimdi işte. Tazı Kanyonu ben 20 senedir biliyorum. 25 senedir biliyorum. O bölgede düğünümü yaptım hatta ben yani Tazı Kanyonu'nun altında Köprülü Kanyon'da. Bunun gibi Antalya'da aslında keşfedilmemiş ben size 100 tane yer sayabilirim şu anda. 100
geçen
tane.
Yerde de ben Gazi Paşa'da Kral Koyun'a gittim. Çok güzel bir fotoğraf çektim. Paylaşmayacağım dedim neyse. İyi ki hatırlattınız. Böylece bütün yerleri paylaşmış.
Ama ya da paylaşacaksın. Nerede olduğunu söylemeyeceksin.
Öyle yaptım zaten. Fotoğrafı koydum. Herkes DM'den atanlara söyledim sadece yeri. Ama şimdi söylemiş oldu.
Ya evet yani haklı. Doğru söylüyor.
Ben şunu söylüyorum. Yani bu konuda da birkaç yerde böyle sordular. Karadeniz Ereğli'de doğdum büyüdüm. Ben oraya şimdi bayramda da orada bir kayalıklar keşfettim. Onun üzerinde kamp yapıyorum falan. Burası turistik bir yer değil. Herkesin gideceği bir yol üstü bir yer değil. Gitmesinler değil. Zaten gidecekleri bir yer değil. Ama Ege'de Akdeniz'de o kadar güzel köşeler var ki illa bir fenomenin influencer'ın oraya gelip popüler hale getirmesi mi gerekiyor? İlla yanında bir otel olacak ve çok iyi PR'ını yapacak ve orası popüler. Her köşesi bu memleketin gizli bir hazine. Herkese diyorum ki emin olun yaşadığınız, doğduğunuz, büyüdüğünüz yerde Giresun'da mı doğdun? Yani git Giresun'un sahiline ben orada annem babam
aslında doğup oraya hiç gitmeyenler var.
Oraya git. O kadar güzel sahiller var ki. Yani şurada ben bir kere küçük yıldan tekne kiraladım. Sedef Adası'na gittim. Sabah bir tarafı dalgasız, öğleden sonra diğer tarafı dalgasız. Genelde rutindir. Ya kendimi Göcek'te gibi hissettim. Yani İstanbul'da bile hala keşfedilmemiş yerler var. Yani çok da az bir para verdim.
Sen Burgazada mı kamp atmıştın da daha
Burgazada'da
sonra?
Burgazada'da da
çadır toplanmıştı.
Madam Marta koyuyordu.
Orada. Biz de gidemedik oraya bir düzgün.
Evet, haberi okumuştuk. Tamam, hemen çadıra el attım. Hemen hazırlayalım, gidelim.
Ya benim bir de şey var. Hani demin laf açılıyor, sonra konuşuruz dedik. Yani çocuklarla trans toros yapma hikayesi.
Evet, o çok önemli.
Bir sürü buna benzer şeyler yapıyorum. İlk peki, amacım çocukları... ne biliyor musunuz? Tabii ki kendimi çok seviyorum. Evet. Ama insanlara yol göstermek. Benim ailem kampçı değil. Ben hayatımda o kadar kamp yüküyle, o kadar sürekli hı-hı, yollarda olan işte Cumhur Hocam gibi işte 4 günde 80 kilometre böyle bir insan değilim. Ama tabii ki hep bilenlere danışıyorum. Yanımızda mutlaka bir rehber oluyor. İşi iyi bilen oluyor. Yani mümkün olduğu kadar bunu yapmaya çalışıyorum. Tek amacım da var, insanlara ilham olmak. Yani yüzme yarışına katılıyorum, maratona katılıyorum, triatlona katılıyorum. Bunları yapmamdaki amaç, ben triatloncu değilim, maratoncu sizin gibi.
Ama bunu herkesin yapabileceğini sen gösteriyorsun.
Herkes yapabilir. Çok az bir çalışmayla bile, ama tabii ki yani sizin gibi siz kürsüye oynuyorsunuz. Bizim amacımız sadece bitirmek. Bitirmek istiyorsan sen yeter ki iste, her şeyi yaparsın. Via ferrata bile yapabilirsin. Evet. O kadar ilginç.
Komple sporcu dostumuz demiştim. Hatta senin için Serkan. Ben tanıtımlarda. Son dakikalarımız artık neredeyse bitiriyoruz. Tamam. Zaman nasıl geçti anlamadım. Keşke iki parça çalsaydık. Serkan anlatacak, yaşayacak çok şey var. Peki çocukların tepkisi ne? Vakit kaldı mı, bitiyor mu?
Bitti. 30 saniye. Son 30 saniyede hemen çocukların tepkisi şu oldu. Biri 8 yaşında, biri 9 yaşında, biri de 12 yaşındaydı. Biz çocuklardan çok tedirgindik. Çünkü bir gün 7 saat yürüdük. Ertesi gün 8 saat yürüdük. Çocuklar keçi gibi dağlara tırmandı. Biz harika. Onları zapt etmekte zorlandık. Yani bir arada evet, bulmamız gerekiyor. Onları zapt etmekte zorlandık. Yani onlara kafamızdakinden daha fazla güvenmemiz gerekiyor. Çünkü bizden daha az yoruluyorlar.
Çok önemli ve onların da nasıl bir enerjiye sahip olduklarını ve neler yapabileceklerini de göstermek lazım. Serkan Ocak, Cumhur Fevzi Başdoğan, Cumhur, seni de çok özlemişiz. Ne zamandır görüşmüyorduk. Böyle stüdyoda kanlı canlı görüşmek harika oldu. Ben Alper.
Ben İrenem.
Cumhur.
Serkan Ocak
ve bu ekiple tekrar bir arada olmak dileğiyle. Biz dinlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle.
Görüşürüz ve iyi bayramlar.
İyi bayramlar.
İyi bayramlar herkese.
Yeter ki iste. Farklı disiplinlerden amatör ve profesyonel sporcularla sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Elena Polyakova ve Alper Dalkılıç.